Türkiye Penceresi'nden. ...2019'un ilk Türkiye Penceresi'nden programıyla sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bu senede dünyadaki gelişmeleri Türkiye Penceresi'nden yorumlamaya devam edeceğiz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Recep Özdem iletiyor. Sevgili dinleyenler, bu hafta stüdyomuzda danışmanımız Ömer Özkızılcık ve SETA Güvenlik Çalışmaları Direktörü Doçent Doktor Murat Yeşiltaş var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba.
Bu hafta programımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesi ve Suriye'deki güncel gelişmeleri konuşacağız. İlk olarak Baltı'nın Türkiye ziyaretiyle başlayalım. Trump'ın Suriye'den çekilme kararı sonrasında Baltı'nın Türkiye ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Yeşiltaş?
Tabii beklendiği gibi aslında geçmedi ziyaret. Çünkü Trump'ın çekilme kararından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturulmuştu. Çekilmenin zamanına ilişkin ve yöntemine ilişkin Trump birçok defa ilk yapmış olduğu açıklamayı değiştirmek zorunda kalmıştı. Beraberinde tabii hem güvenlik bürokrasisinde hem de dış politika bürokrasisinde çekilmenin yanlış olduğuna dair bir takım değerlendirmeler ortaya koyuldu. Bolton bu değerlendirmeleri yapan isimlerden bir tanesiydi. Bolton, evet, ulusal güvenlik danışmanı olarak birçok dış politika ve Orta Doğu'ya ilişkin konuda dosyaya hakim. Ancak çekilme konusunda farklı bir yaklaşıma sahip olduğunu defaatle dile getirdi ve Türkiye'ye gelmeden önce Trump'ın çekileceğiz kararının ardından İsrail'de yapmış olduğu açıklamayla aslında Türkiye'ye bir ön şart ortaya koymuş oldu. Halbuki bu ön şart Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında yapılan görüşmelerde hiçbir zaman dile getirilmemişti. Neydi o ön şart? Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilecek ama kendi ifadeleriyle yerel partnerlerini Türkiye'nin herhangi bir askeri müdahalesine karşı koruyacaktı. Bolton bunu İsrail'de ifade etti. Enteresan da bir cümle kullandı. Türkiye YPG'ye müdahale etmemeyi bir garanti olarak vermediği sürece operasyonun yapılmasına veya Amerika'nın oradan çekilmesi mümkün olmayacak ifadesini kullandı. Bu ifadeleri aynı zamanda Pompeo, yani Dışişleri Bakanı da aslında güçlü bir şekilde farklı biçimde ifade etmişti. Dolayısıyla bugün biz Amerikan heyetinin ziyaretinden Amerikan çekilmesine dair daha detaylı bir yol haritasının ortaya çıkmasını bekliyorduk. Öte yandan Bolton tabii Türkiye'ye geldikten sonra Cumhurbaşkanı'yla da görüşme konusunda bir ön açıklamada bulunmuştu. Halbuki böyle bir garanti verilmemişti kendisine. Dolayısıyla geldi ve sadece teknik heyetler düzeyinde bir görüşme gerçekleşti. Bolton vardı, Genelkurmay Başkanı Dunford vardı, James Jeffrey vardı. Şimdi yeni DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu'nun özel temsilcisi oldu. Dolayısıyla Bolton Türkiye'ye gelmeden kredisini tüketmiş oldu. Ve Cumhurbaşkanı ile görüşemeden şimdi Trump'ın Meksika sınırında yapacağı basın açıklamasına yetişmek için Türkiye'den ayrıldığını ifade etti hızlı bir şekilde. Ortak basın toplantısı da yapılmadı. Dolayısıyla şu anda ortada net bir yol haritasının oluştuğunu söylemek mümkün değil bu anlamda Amerika'nın çekilmesine dair.
Ama Bolton'un İbrahim Kalın'la görüştü değil mi? İbrahim Kalın'ın da açıklamaları oldu bu konuda. Genel bir açıklama yaptı İbrahim Kalın görüşmelerle ilgili bu konuda.
Doğru, yani evet, bir heyet, karşılıklı bir heyet toplandı, bir görüşme yapıldı. Muhtemelen burada Türkiye'nin kaygıları ve Amerika'nın ortaya koymuş olduğu son bir haftadaki, iki haftadaki performansı yönelik eleştirileri dile getirildi. Ve tabii bir takım spesifik konularda konuşulmuş olabilir. Örneğin Amerika'nın çekilmesi sırasında iki tane önemli kritik husus var. Bir tanesi YPG'nin silahlarının toplanması. İkinci husus da Amerika'nın Fırat'ın doğusunda bulundurduğu özellikle üst bölgelerini hem Türkiye'ye devretme ihtimali hem de Türkiye'nin birlikte hareket edeceği unsurlara devretme ihtimali. Bence buna dair çok ciddi bir Türkiye teklif sunmuş olabilir. Bir üçüncüsü de muhtemelen DEAŞ'a yönelik bir mücadele bundan sonra Türkiye'nin daha aktif olacağı bir dönemi beraberinde getirebilir. Dünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın New York Times gazetesinde yayınlamış olduğu makaleye baktığımızda satır aralarında DH meselesinin çok daha fazla ön plana çıkacağı bu önümüzdeki haftalarda anlaşılıyor.
Bolton ve Pompeo'nun Suriyeli Kürtler hakkında açıklamaları oldu. Bu açıklamaları nasıl değerlendirmek gerekiyor sizce?
Yanlış bir açıklama. Yani çünkü şöylesi bir durum var Batı'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle. Türkiye ve Kürtler şeklinde bir ayrım ortaya koydu ve Türkiye'nin Kürtlere yönelik tırnak içerisinde bir savaşı olduğu ifade ediliyor. Bu tabii doğru bir yaklaşım değil. Yani Türkiye terörizmle mücadele ediyor ve PKK'ya, spesifik bir örgüte karşı mücadele ediyor. Aksi bir durum mümkün olmaz Türkiye'nin yaklaşım açısından. Zaten bölgeden gelen özellikle Kürt mültecilere, Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan misafirlere bakıldığında bunun aşağı yukarı 300 bin kadarının Kürtlerden oluştuğu anlaşılıyor. Bu dolayısıyla bütün bu meseleyi çürütmüş oluyor. Yani dolayısıyla ortada medyanın çok ciddi baskısı var. Bölgesel ülkelerin Amerika'nın çekilmesinden duyduğu kaygı var. Dolayısıyla bu da Türkiye'nin üzerine bir baskı olarak geri dönüyor. Bu tabii doğru bir yaklaşım değil. Nihayetinde bir yol haritası ve ortak bir strateji etrafında iki aktörün bir araya gelip hareket etmesi gerekiyor.
Bir de burada şöyle bir sorun da var. Suriyeli Kürtlüğe herhangi bir siyasal yapı, bu terör örgütü olsa da olmasa da eşleştirmek oldukça sorunlu bir şey. Nitekim hiç dünyadaki hiçbir etnik unsurun, hiçbir kimliğin sadece bir tane siyasal parti ve siyasal bir hareketle özdeşleştirmek ne kadar doğru, ciddi soru işaretleri var. Aynı zamanda da şöyle bir durum var. Nasıl DAEŞ kendisini İslamiyet'in yegane temsilcisi olarak lanse ettirmeye çalışıyorsa bir terör örgütü olarak, bunu PKK da yapıyor. Ve şu an Amerika'nın YPG'yi Suriyeli Kürtlerle eş tutması aslında PKK'nın propagandasına, gerçek Kürt'ün sadece PKK ile hareket eden Kürt olduğu iddiasını destekleyen bir şey oluyor. Böylelikle soru şu geliyor: YPG saflığında olmayan Kürtler Kürt mü değil? Bunlar ne oluyor o zaman? İkinci mesele de şu: Murat Hoca'nın da dediği gibi Türkiye'de bulunan 300 bin Suriyeli Kürt var. Aynı zamanda da 200 binin üzerinde Suriyeli Kürt Kuzey Irak'a kaçmış bulunuyor. Fakat YPG'nin kontrol ettiği Kürt bölgelerinin de Esad rejimi hava harekatlığı olmadığı, yıkım orada oldukça az ve bu insanlar savaş genellikle az yaşandığı bölgelerden niye kaçtılar sorusu geliyor. Kaçmaların sebebinin temel unsuru YPG'nin bölgede uyguladığı zorunlu askerlik hizmeti, uyguladığı Marksist yönetim şekli ve diğer yaklaşımları. Aynı zamanda da şöyle bir sıkıntı daha var. Türkiye'nin Suriyeli Kürtlerle çatıştığı ifade ediliyor. Fakat şu an Türkiye'nin Suriye'de beraber hareket ettiği Suriye Milli Ordusu içerisinde 1000 ila 1500 arasında Suriyeli Kürt bulunuyor. Amerikan yaklaşımına göre o zaman bunlar ya Suriyeli Kürt değil, bunların kimlikleri reddediliyor, veya Amerikan yaklaşımı da oldukça ters ve yanlış.
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında koordinasyon sağlanmasından bahsediliyor. Koordinasyon nasıl şekillenecek ve neleri kapsayacak?
Evet, aslında Murat Hocam demin değindi, askeri üslerin burada devri söz konusu. Ama asıl mesele şu: Amerika'nın bölgeden çıktığı denklem esnasında ve bu süreç içerisinde başka aktörlerin oluşacak boşluğu doldurmaması. Yani eğer Türkiye ve Amerika arasında bir koordinasyon olduğu takdirde, örnek verecek olsak, Membiç bölgesinin Esad rejiminin eline geçmeden burasının Türkiye'nin kontrolü altına girmesi ve Türkiye'nin desteklediği Suriye muhalifinin kontrolü altına girmesi gerekiyor. Aynı zamanda da şu an Suriye Demokratik Güçleri diye bir yapılanma var. Bunun içinde YPG'ye doğrudan ait olmayan, terörle belki doğrudan değil ilişkili olmayan yapıların, unsurların, bölgedeki Arap aşiretlerin mevcudiyet söz konusu. Bu da bir sağlanacak koordinasyon ile bu süreç tamamlanması gerekiyor. Aynı zamanda da diğer askeri teknik detaylarda bulunuyor. Hava sahası gibi olsun, ondan sonra lojistik hat vesaire. Ve hatta Amerika'nın Suriye'den çıkmasının nasıl olacağı da önemli soru işareti. Yani bu da Türkiye belki bir geri çekme alanı olarak lojistik anlamda kullanılacak mı, kullanılmayacak mı? Amerikan askerlerin bölgeden çıkarken olası saldırılar, Türk askerinin bölgeye girdiğinde karşılaşacağı tehlikeler. Bunların hepsinin koordine edilmesi gerekiyor ve aslında İki ülke koordinasyon sağlaması şu manada geliyor: Amerika'nın bölgeyi Türkiye'ye devrettiği ve o bölgenin artık Türkiye'nin kontrolü altına gireceği. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın yazmış olduğu makalesinde artık DAEŞ ile mücadelenin temel unsurunun istikrar sağlaması noktasında evrildiğini ifade etti. Ve bu noktada Türkiye'ye en iyi ve en etkin aktör olacağına dair birçok emarede bulunuyor.
Yani aslında Amerika Suriye'yi terk ederken terk ettiği yerlerde başka grupların oluşmaması için Türkiye ile etkili bir koordinasyon içerisinde olması gerekiyor. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda DAEŞ'e karşı nasıl bir mücadele vermesini öngörüyorsunuz peki, Sayın Yeşiltaş?
Tabii yani bu şu anda belirsizliğini koruyan bir mesele olarak ortaya çıkmış durumda. Zira DAEŞ'in Suriye'de kalıntıları hacim olarak ne kadar, yani sayı olarak ne kadar DAEŞ militanından, teröristinden bahsediyoruz? Bu birinci önemli soru. İkinci önemli soru da ne kadar alana yayılmış durumdalar? Belki bir üç bilinmeyen bir soru da özellikle kuzeye doğru yaklaşıldığında her ne kadar DAEŞ'tan temizlense de Rakka gibi, Haseke gibi bölgelerde DAEŞ'in yeni metot olarak hücreleme yöntemini, hücre yer altına girme yöntemini tercih ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla önümüzde üç tane belirsizlik söz konusu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin de çekildiği bir ortamda DAEŞ'la mücadeleyi kim sürdürecek sorusu üzerine ekleniyor. Yani birincisi çok daha taktiksel, operatif düzeyde bir soruyken, üçüncüsü çok daha stratejik, jeopolitik sonuçlar ortaya çıkarabilecek bir soru. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bir koalisyonun parçası olarak hareket ediyor. Koalisyon da malumunuz YPG, PKK ile ve SDG, Arap unsurlarla birlikte hareket ediyor. Şimdi dolayısıyla birincisi YPG'nin DAEŞ'la mücadeleden arındırılması gerekiyor. Yani bunu SDG içerisindeki YPG'lilerin çıkarılarak sadece SDG'nin Arap unsurlarıyla mı yapılacak? Yoksa SDG yapısı tamamıyla lağvedilip Türkiye sahaya girip bölgede DAEŞ'la mı mücadele edecek? Bunlar tabii hali hazırda üzerinde tartışılan konular. Ama anlayabildiğimiz kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'la yapmış olduğu görüşmelerde Türkiye DAEŞ'in kalan kısımlarıyla mücadele etme konusunda bir irade ortaya koymuş durumda. Bu şu anlama geliyor. Şu anda hali hazırda devam eden, coğrafi olarak Hacim bölgesinde daha çok olduğunu tespit ettiğimiz ve bir kısmı çöl bölgelerine yayılmış DAEŞ militanlarını hem kovalayacaksınız hem de bulundukları alanı temizleyeceksiniz. Bu tabii zor bir iş. Eğer Türkiye bundan sonra bu görevi devralacaksa karşımızda Türkiye'nin DAEŞ'i hedef alacağı bir askeri operasyon geliyor demektir. Tabii bu nasıl olacak, hangi bölgeden gerçekleştirecek? Bu tamamıyla askeri heyetin ve siyasi iradenin vereceği bir karar. Ama bundan sonra Türkiye DAEŞ'la mücadele edecekse artık farklı bir noktaya giriyoruz demektir Fırat'ın doğusunda. Eğer bu gerçekleşmeyecekse tabii başka senaryoları konuşmak lazım o zaman.
Aslında bu da bir de bir Irak tecrübesinden de bahsetmek gerekiyor. Amerika'nın Irak'ı harekat düzenlemesinden sonra bölgede Irak İslam Devleti, zamanında
Evet.
El-Kaide'nin Irak temsilcisi,
Kolu.
şimdi DAEŞ'te bilinen örgüt bulunuyordu ve bunlara karşı askeri operasyonlar düzenlenmiş ve bölge DAEŞ'ten temizlenmişti ve El-Kaide'nin olarak da yeni diyatta ilan edilmişti. Fakat bundan sonra o bölgedeki siyasi istikrarsızlıktan dolayı ve Suriye'de savaşın patlaması ve Arap Sünnilerin Irak'takinin hükümetten uzaklaştırılmasından dolayı DAEŞ kendisinin tekrardan canlanması için, tekrardan güçlenmesi için gayet olumlu bir ortam bulundu ve bu ortamı kullanaraktan tekrar ortaya çıkmıştı ve hatta bu sefer daha güçlü ortaya çıkmıştı. Rakka'yı ele geçirdi, Musul'u ele geçirdi. Bağdat'ı tehdit eden bir konuma yükselmişti. İşte şimdiki Suriye'deki durumla buna benzer bir durum. Evet, belki daha büyük oranda askeri olarak elimine edilmiş olabilir ama bölgede yaşayan nüfusun DAEŞ'e destek vermemesini engellemek için ve DAEŞ'in oradaki siyasi ortamdan faydalanarak tekrardan canlanması engellenmesi gerekiyor. Şu anki durumda o da YPG'nin bir hükümranlığı söz konusu. Ve YPG'nin uyguladığı model Marksizm'de radikal kısımlarının ideolojilerinin resmen sahada uygulanması. Zaten birçok yabancı Marksist radikal unsurunda YPG'ye katılma sebeplerinin arasında o da oluşan Marksist modelin desteklenmesi olarak ifade ediliyor. Ama şöyle bir durum var. Fırat'ın doğusu son derece muhafazakar, Sünni Araplardan oluşan ve insanların dinine önem verdiği bir kesim. Ve bu bölgedeki insanlar Marksist bir yönetim
Tabii
tarafından
istemiyorlar, evet.
yönetilmesini asla istemiyorlar. Ve bu durum aslında insanı şu denkleme itiyor. Ya YPG veya tek alternatif ne? DAEŞ. Yani DAEŞ'in Irak'ta da zaten bildiğimiz üzere özellikle Sünni Araplar arasına çıkacak alternatifleri elimine ettikten sonra Sünni Araplar kendisini tek alternatif olarak sundu. Ve şimdi Suriye'de de aynı denklem yaşanabilir. Bu olabilir. Çünkü ne YPG bir Sünni alternatifin oluşmasına izin veriyor ne de DAEŞ buna izin verecektir. Ve bu durumda bölgedeki halkın mecburiyetten DAEŞ'e yanaşıp DAEŞ'in tekrar güçlenmesini olanak sağlayabilir. İşte tam bu esnada Türkiye'nin bölgede müdahil olmasıyla beraber zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da makalesini ifade ettiği gibi bölgede yerel konseylerin oluşturulması ve yerel insanların kendilerini yönetmesi söz konusu olacak. Hı hı. Bu durumda ise her bölge kendisini yönetiyor olacak ve bir Marksist model değil gayet daha demokratik bir modelle yönetilecek ve bu durumda DAEŞ için tekrardan canlanması için, tekrardan güçlenmesi için, tekrar kamuoyu meşgul etmesi için önüne bir set çekilecek, set çekilmiş olacak. Ve Türkiye'nin sahaya inmesiyle beraber Sünni Arapların DAEŞ'e yanaşması engellendiği gibi de aynı zamanda bölge kendi halkı tarafından yönetiliyor olacak.
Hı hı. Peki Esed rejimi ve YPG arasında Türkiye'ye karşı bir işbirliği söz konusu olabilir mi?
Yani tabii bu bir ihtimal ama bu ihtimal ne kadar güçlü? İki aktörün öncelikleri çok farklı. Şu anda evet PKK'nın YPG'nin önceliği Türkiye'nin muhtemel bir operasyonla işte 4-5 yıldır inşa etmiş oldukları düzeni yıkması söz konusu. Bu onlar için bir dış veya iç müttefik arayışına onu sevk ediyor. Eğer Amerika Birleşik Devletleri burada YPG'yi Trump'ın açıkladığı şekliyle terk ediyorsa bu durumda YPG'nin yapması gereken ya iç dengeleme ya da dış dengeleme tercihinde bulunması gerekiyor. İçeride dengeleyebileceği tek aktör, tercih olarak kullanabileceği tek aktör rejim. Ama bunun işe yarayıp yaramayacağını şu anda söylemek pek mümkün değil. Gerçekçi değil. Çünkü Esed rejimiyle PKK-YPG arasında da her ne kadar 2012'de muvazzalı bir geri çekilme, anlaşmalı bir geri çekilme söz konusu olsa da şu anda Esed rejimi YPG'nin taleplerini kabul etmeyecek. YPG'nin de zor durumda olduğunu bildiği için PKK'nın bütün maksimalist taleplerini ona kabul ettirmek isteyecek bir aktör Esed rejimi. Hı hı. Dolayısıyla bu iç dengeleme ihtimali biraz zor gibi gözüküyor. Ama burada tabii ki Rusya'nın özellikle Rus basınında çıkan haberlere bakılırsa Moskova'nın rejimle PKK arasında, YPG arasında bir tür anlaşma zemini oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Nihayetinde Esed rejiminin patronu da Moskova sayılır.
Evet.
Aksi takdirde varlığını sürdürmesi pek mümkün gözükmüyor. Ama PKK ne kadarına ikna olacak bu durumun? Yok olmamak için bir koruyucuya ihtiyacı var. Öte yandan YPG'nin bu alana bir dış dengeleme suretiyle aktörü getirmesi söz konusu olabilir. Burada da akla gelen iki aktör var. Yani iki grup aktör var. Bir tanesi Moskova. Bu şu demek. Moskova hem Türkiye'yi karşısına alacak hem de Fırat'ın doğusunda bir etkinlik göstermesi gerekiyor. Bu da şu andaki konjonktür itibariyle çok mümkün değil. Yani hangi matrisi kurarsanız kurun bu matrisin içerisinde YPG'nin bir dengeleme unsuru bulması söz konusu değil. Başka bir alternatif de Fransa gibi Avrupa içerisinde Suriye meselesine daha fazla angaje olmayı isteyen ama araçlardan yoksun bir aktör var. O da şöylesi bir ortamda Macron'un iç siyasetteki durumu, bölgedeki kapasitesi yani Suriye'deki kapasitesi vesaire düşünüldüğünde çok mümkün gibi gözükmüyor. Dolayısıyla YPG ile rejim arasında çok dört başı mamur bir anlaşma zemini oluşması şu anda çok zor gözüküyor benim kanaatimce.
Evet, bir de bu da zaten kapasite meselesi de önemli.
Tabii rejimin kapasite sorunu da var.
Aynen, rejiminin Fırat'ın doğusuna sevk edeceği ne kadar askeri var, ne kadar silahlı gücü var, bu da önemli soru.
Bu konuda da çok spekülasyonlar oluyor haberlerde, devamlı rejimin Fırat'ın doğusuna asker gönderdiği yönünde.
Yani şu an operasyonu anlamda rejimin öyle büyük bir kapasitesi evet. söz konusu hı hı. değil. Zaten hala İdlib'deki bir cephe hattı bulunuyor. Bu da ne kadar Soçi anlaşmasıyla bir ateşkes sağlanmış olsa da bir cephe hattı en nihayetinde. Aynı zamanda da mesela genellikle basına yansıyan Memmiç'in Arima bölgesinde
evet.
Rejimin bulunduğu polis güçleri ve Rusya'nın bulunduğu polis güçleri. Fakat bu bölge daha çok sembolik. Yani Memmiç'i bir operasyonu engelleyecek bir seviyede değil. Zaten Memmiç'in uzağında, batısında bulunan bir kilit bir nokta. Aynı zamanda da biz bunu da biliyoruz. Afrin harekatı başladığı döneminde bölgede bulunan Rus polis güçlerinin harekat öncesinden çekildiğini ve Rusya'nın doğrudan Türkiye'yi karşısına almadığı sürece böyle bir denklem oluşamayacağını öngörebiliyoruz. Aynı zamanda şu da var. YPG açısından da olayı değerlendirmek gerekiyor. Rejime elindeki bütün bölgeleri teslim ederse, devrederse bu sefer kendisinin tüm iddialığı kaybetmiş oluyor. Hı-hı. Ve doğrudan teslim olmuş
oluyor. Başa dönmüş olacak.
Başa dönmüş olacak. Bu bundan dolayı YPG'nin muhtemelen savaşıp şansını denemeyi ve kaybedecekse de savaşa kaybetmeyi tercih edebileceğini öngörebiliriz.
Peki İdlib'de son dönemde çatışmalar yaşandı. Bu çatışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bölgede neler oluyor? Bir de bunu sizden dinleyelim.
Yani İdlib'de de tabii yani beklenen bir süreçti. Beklenen bir çatışmaydı ama sonuç ortaya çıkardığı sonuç itibariyle çok da Türkiye'nin memnun olacağı bir durum değil. Yani hı hı. Burada şimdi HTŞ diye bir terör örgütü söz konusu. El-Kaide bağlantılı bir terör örgütü bu. İdlib'in önemli ölçüde coğrafi olarak, topraksal olarak kontrol altına almış durumdaydı zaten. En etkili asker özellikle eleman sayısı bakımından, ağır silahları olması bakımından ve en önemlisi de tabii şehir merkezi olarak insanların daha çok yaşadığı bölgelerin etrafını kontrol etmesi bakımından. Yani adeta orada yaşayan insanları kendisine bir kalkan olarak kullanıyordu. Tabii bu son dönemlerde İdlib içerisindeki farklı gruplar arasındaki mücadeleyi de hızlandırdı. Çünkü Türkiye bir taraftan HTŞ'nin ortadan kalkmasını istiyor. Çünkü bu özellikle Soçi'de varılan anlaşma gereği yapılması gereken bir süreç. Yani bunların ıslah edilmesi söz konusu olması gerekiyordu. Bu olmayınca HTŞ bu boşluğu değerlendirip diğer muhalif gruplara yönelik bir saldırı başlattı ve bu saldırıdan da gözüken o ki başarılı çıkmış durumda. Tabii bu saatten sonra İdlib meselesini yeni önümüzdeki günlerde etkileyebilecek bir değişken bu. Etkileyebilecek bir gelişme. Hem Türkiye'nin oradaki varlığını hem Türkiye ile Rusya arasında olan anlaşmayı etkileyebilir HTŞ ve HTŞ'nin bize yine ne kadar tehlikeli bir aktör olduğunu da göstermiş durumda şu anda. Evet.
Bu da aynı zamanda zamanlama da önemli bir faktör. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik konsantre olmuşken İdlib'de HTŞ'nin Türkiye'nin desteklediği Suriye muhalifle operasyon başlatması ve bölgedeki alan hakimiyetini genişletmeye çalışması önemli. Diğer bir önemli nokta da şu. Soçi mutabakatında kararlaştığı üzerine M4 ve M5 otoyolu serbest ticarete açılacak ve bu bölgede tamamen terör unsurlarından temizlenecekti. Ve HTŞ'nin izlediği operasyonun stratejisine baktığımızda özellikle bu otoyolların kontrolü üzerine bir strateji izleniyor. Bu da bir yandan Türkiye'yi zor duruma sokuyor. Yani ya HTŞ'in o bölgede elimine edilmesi gerekiyor veya Rusya'dan görüşmeler tekrardan canlanacak duruma gelebilir. Hı hı. İşte bu durumda da Türkiye'nin konsantrasyonunu Fırat'ın doğusundan İdlib'e çekme gibi bir durum da söz konusu. Hı hı. İşte bu da genel manada aslında Türkiye'nin önündeki en büyük sıkıntı ve engel o bölgede bulunan neredeyse 4 milyon sivil.
Evet.
Bu da HTŞ'e çok rehin politikası izleyerek adeta sivilliğe kendisini kalkan olarak kullanmaya çalışıyor. Fakat öyle zannediyorum ki bu durumdan Rusya da gayet anlayabildiği için önümüzdeki süreçte İdlib noktasında Türkiye ve Rusya arasında yeni görüşmeler olabilir. Hı hı. Ve HTŞ'ye yönelik bazı adımların atılabileceğini öngörebiliriz. Fakat bu adımların mahiyeti ve zamanlaması noktasında şu anda bir şey demek için çok erken.
Evet.
Peki Ruslar ve Türkiye, yani Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, İdlib ve Fırat'ın doğusundaki gelişmelerden nasıl etkilenecek?
Yani Rusya ile Türkiye bir ivme yakalamış durumda. Yani son iki yıldır Suriye özelinde yürütmüş oldukları diplomatik münasebetlere bakılırsa bir noktaya gelmiş durumda. Ve bu noktanın da sahada ciddi karşılıkları söz konusu oldu. Gerek ateşkesin sürdürülmesi konusunda, gerek dikkat ederseniz son 6 ayda çok fazla insani bir dram yaşanmıyor.
Evet.
Yani Halep'i, Doğu Guta'yı vesaire düşündüğümüzde 2018'in ilk çeyreğinde 2018'in önemli bir kısmında bunlar engellenmiş oldu. Mülteci akını ya da mültecilerin hızlı geniş kitleler halinde mobilizasyonu belli bir noktaya da dondurulmuş oldu. Daha da önemlisi Türkiye'de yaşayan mültecilerin sayı az değil, rakam az değil bence 300 bin, 280 bin civarının Fırat Kalkanı bölgesine geri dönmüş olması. Yani bir durum oluştu. Bu Türkiye ile Rusya arasındaki konsensüsün ürettiği bir sonuç. Ve 2018'de ve 2019'a girdiğimiz şu günlerde ilk defa ciddi manada siyasi süreci konuşmaya başladık. Anayasa Komisyonu'nun oluşturulacak olması, sonra anayasa yazım süreci, sonra da Birleşmiş Milletler denetiminde ve gözetiminde adil bir seçimin yapılma ihtimali belirmiş durumda. Dolayısıyla Bu sahada bir takım mikro ölçekte yaşanan çatışmaların ve dinamiklerin bu yukarıda oluşan Türk-Rus konsensusunu etkileme ihtimali şu anda söz konusu değil. Ama tabii daha büyük çaplı bir örneğin HTŞ'nin Rus üslerine saldırması Himeyim'deki. HTŞ'nin rejim güçlerine saldırması, ciddi bir çatışma çıkması. Gerçi arada Türkiye'nin oluşturmuş olduğu gözlem noktaları var. Tam bir koridor değil ama yine de sızmalar vesaire bunlar mümkün olabilir. Tabii bu tür büyük gelişmeler Türk-Rus ilişkilerinde etkileyebilir. Ama benim görebildiğim kadarıyla Türkiye Suriye'de kendi politikası var. Kendi öz nitelikleri olan politikaları söz konusu ama yine de Rusya'yla birçok süreci müzakere ederek ilerliyor. Yani yol kazasına sebebiyet vermemek için Trump'ın çekilmesinden sonra, çekilme kararından sonra ilk görüşmelerden bir tanesi Rusya ile gerçekleşti. Üst düzey heyet Rusya'ya gitti ve bu meseleyi görüştü. Dolayısıyla burada bir konsensus var. Dolayısıyla bir büyük bir değişim söz konusu olmayabilir şu anda. Ben çok beklemiyorum.
Evet, bir de zaten Rusya'nın Batı ile ilişkili bağlamında da bu konuyu
Tabii.
ele almak gerekebilir. Çünkü
Evet.
Rusya Batı'ya Suriye'deki sorunu çözebileceğini ve oradaki siyasal sürecini
Tabii. Bunun için de
aktifleştirebileceğini,
Türkiye'ye ihtiyacı var.
aynen bunun için de Türkiye'ye ihtiyacı var. Ve bu süreci şu an baltalandığı takdirde Rusya da zor duruma düşecektir. Ve Amerika'nın argümanlarına karşı yenik duruma düşmesi söz konusu olabilir. İşte bu bağlamda ben siyasal sürecin devam ettirileceğini düşünüyorum. Fakat bazı HTŞ gibi unsurlar, aynı zamanda Fırat'ın doğusundaki gelişmeler, yani olası bir rejim YPG anlaşmasında
Tabii.
Türkiye'nin konsensus ne kadar devam ettirilebilir? Yani eğer Rusya Türkiye karşısına alırsa bu sefer tüm Suriye'deki siyasal geçiş süreci bundan etkilenebilir ve yine iş baştan başlaması na sebep açabilir. Aynı zamanda burada siyasal geçiş süreci için şimdi Anayasa Komisyonu kurulacak ve ilk görüşmeler yapılacak. Heyetler belirlendi. Muhalefet tarafından, rejim tarafından ve bağımsızlar. Ve bu anayasa sürecinde tekrardan sahada bir çatışma dinamiğin güçlenmesiyle yine taraflar arasındaki birbirlerine karşı olan sert tutumlar tekrardan alevlenecektir. Nispeten bir yumuşama yaşandı muhalefet ve rejim arasında. Aynı zamanda da Rusya'da bazı muhalif unsurları da kabul etmesi noktasında rejime baskılar da yapıyor. İşte bu yumuşamanın devam etmesi gerekiyor ki siyasal süreç ilerleyebilsin. Bunun için de bir çatışma ortamının büyük bir engelleyici bir faktör olacağından dolayı Rusya'nın böyle bir adım atmayacağını ve Türkiye'nin konsensüs devam ettireceğini öngörüyorum.
Peki Suriye'de diğer bir aktör de İran. İran'ın İdlib ve Fırat'ın doğusu için tutumu ne?
Yani evet İdlib'de ilk başlarda itiraz etti. Yani Türkiye'nin böylesi bir müdahaleyi engelleyici bir pozisyon almasının karşısında durmuştu. Hatta hatırlarsanız Tahran'da yapılan zirvede canlı yayına da yansımıştı o toplantı enteresan bir biçimde. Muhtemelen İranlıların orada ciddi şeyi oldu, manipülasyon olmuş olabilir. Her neyse dolayısıyla İran çok memnun değildi. Hatta bu anlaşmayı bir tür bozabilmek için oyun bozan dediğimiz uluslararası ilişkilerde o rolü oynamaya çalıştı ve Şii milisleri İdlib içlerine sızmaya yönelik bir takım teşebbüslerde bulundu. Dolayısıyla ondan çok rahatsızdı. Ama öyle ya da böyle şu anda desteklemek zorunda kaldı. Çünkü ortada bir Astana süreci var. Daha sonra Soçi var ve Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma var. Fırat'ın doğusu tabii başka bir hadise. Yani evet İran tabii ki Esed rejiminin Fırat'ın doğusuna geçmesini, orayı kontrol etmesini mutlak surette isteyecektir, arzulayacaktır. Çünkü rejimin bir taraftan ayakta durmasını sağlayacak dinamiklere sahip olacak, daha fazla alan genişletecek. En önemlisi de yani çok fazla olmasa da Fırat'ın doğusunda önemli ölçüde petrol yataklarından tutun da çok fazla olmasa da tarımsal arazi bakımından, verim bakımından önemli topraklar var, su bakımından önemli topraklar var. Dolayısıyla bu rejimi ayakta tutacak bir mesele. Biraz da tabii Amerikan çekilmesini İran zaferi olarak göstermek isteyecektir. Çünkü zaten Amerika İran'ı Suriye'de dengelemeye çalışıyor. Şu anda orada olmak isteyecektir. Ama yapabilir mi bunu? Yapamaz. İster ama şu anda yapabilecek bir durumda değil İran.
Peki Amerika'nın İran'ı sınırlandırma politikası, Amerika'nın Suriye'den çekilmesinden sonra nasıl şekillenecek?
O da önemli bir soru işareti. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı sınırlandırma konusunda çok dört başı mamur bir stratejiye sahip olduğu kanaatinde değilim. Yani Trump bunu çok dile getiriyor ama yani Amerika İran'ı sınırlandırması için birkaç kademeli strateji izliyor, birkaç kademeli politika izliyor. Yani Suriye onlardan bir tanesi ama Amerika için uygulanması en çok zor olanlardan bir tanesi. Yani İran Şii milislerin Suriye'den geri çekilmesini mi sağlayacak? Bu iyi bir hedef ama bunu hangi araçlarla yapacaksınız? Çok zor. Yani bunu İran şöyle bir devlet değil, anlatarak anlayacak bir devlet değil. Amerika'da anlatacak anlatarak anlayamıyorsa anladığı dilden konuşalım şeklinde yapacak bir aktör değil şu anda. Yani İran'ı askeri olarak geri doğru itecek. Yani bir savaş harp sahası düşünün. Orada İran'ın milislerini geri doğru itecek ve İranlı milislerden Suriye sahasını temizleyecek. Böyle bir operasyon model yok. Ya da Irak'ta sahaya inecek tek tek İran nüfuz ettiği alanları İran'ı geri itmek suretiyle. Yani dolayısıyla ne yapacak? Başka stratejileri devreye sokuyor. İşte bir tanesi ambargo ki bu çok etkili oluyor. İkincisi ambargo nedeniyle İran iç siyasetinde ortaya çıkan yeni dinamikler. Balt'ın İran'da rejim değişikliğinden bahsediyor. Dolayısıyla İran'ı başka bir yerde baskılayarak bu bölgelerden geri çekilmesini, Yemen'den etkisini azaltmasını vesaire
Bir
isteyecek.
de Suriye konusunda zaten bir kapasite dengesizliği var. Resmi olarak
Kuşkusuz.
2000 Amerikan askerinden o da
Tabii.
ne kadar tutabilir. İkinci bir şey olarak İran'ı bir de İsrail'i korumak babında ele
Asıl derdi o
aldıklarını.
zaten, evet.
Ama şurada bir coğrafi bir terslik var. İsrail Suriye'nin güney batısında, Amerikan varlığı kuzeydoğuda. Yani tam zıt bölgelerde bulunuyor coğrafi olarak da böyle bir tezat bir durum da söz konusu. Öyle zannediyorum ki Amerika çekildikten sonra İsrail'in hava harekatlarına olan
Yoğunlaşma
desteğini
olabilir.
artıracaktır ve belki İran'a yönelik hava harekatları da söz konusu olabilir
Tabii
bu
o en
anlamda.
büyük, 2019'un en büyük sürprizi olur o.
Son olarak şunu sormak istiyorum. Amerika çekilmesi sonrası Suriye'deki savaşın nasıl bir seyir izlemesini bekliyorsunuz? Savaşın bitmesi söz konusu mu sizce?
Yani savaş belli bir noktaya gelmiş durumda. Yani 2015, 16, 17'deki gibi değil artık savaş. Daha sönümlenmiş durumda. Ama bu askeri Suriye'deki askeri safhanın, çatışma safhasının bittiği anlamına gelmiyor. Amerika'nın çekilmesi Suriye'nin hem genelinde hem de Fırat'ın doğusu özelinde yeni bir jeopolitik rekabeti sahneye çıkardı. Şimdi önümüzdeki aylarda bu rekabeti gözlemliyor olacağız. Ama bu rekabetten kim galip çıkacak? Biraz ona bağlı. Yani Türkiye'nin arzu ettiği gerçekleşirse çok bambaşka bir Suriye senaryosu konuşabiliriz. Hayır, Türkiye'nin arzu ettiği senaryo gerçekleşmez. Başka aktörlerin, örneğin rejim, İran ve Rusya gibi aktörlerin arzu ettiği senaryo gerçekleşirse o zaman yine başka bir şeyi konuşmak durumdayız. Şimdi son dönemde Arap merkezli bir temayül ortaya çıktı. O da rejimin tanınması. Arap Birliği'nin Mart'ta Tunus'ta bir toplantısı var. Orada belki Arap Birliği'ndeki koltuğu geri iade edilecek rejime, Suriye rejimine. Bu bambaşka bir senaryo. Yani İsrail, Körfez, Suudi Arabistan'ın istediği olursa o zaman bambaşka bir Suriye ortaya çıkacak. Ama savaş bitmedi. Tam manasıyla rekabet yeniden alevlendi diyebiliriz.
Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sayın Yeşiltaş ve Sayın Özkızılcık değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederiz.
Sevgili dinleyenler, haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak umuduyla hoşça kalın. Türkiye penceresinden.